Ayrım 13.
Din arkadan bir bardak su istiyor. Beklesin, burada hiç su yok. Dinle, diferansiyel mi o? Bilmem. Gövde telgraf gibi iletiyor sesi. Contalardan biri gitti ama devam etmek şart. Şu ıslık sesine bak. Konaklayacak iyi bir yer bulalım da şu kaputu açayım. Ah tanrım, yiyecek bitiyor, paralar bitiyor. Ya benzin alacak para da kalmayınca ne yapacağız? Deni bir bardak su istiyor, susamış yavrucak. Şu contanın ıslığına bak be. Bok yiyesice, gitti işte. Ne iç lastik kaldı ne de dış lastik. Yamayacağız çaresiz. Şu dış lastiği atma, yamalara yarar. Parça parça keser, zayıf yerlere içten yapıştırırız. Arabalar bankete kırıyorlar. Kaputlar açık, lastikler yamanıyor. Arabalar 66 boyunca yaralı hayvanlar gibi soluk soluğa, inliğe aksıra gidiyor. Aşırı kızmış motorlar, gevşemiş bağlantılar, aşınmış yataklar, tıkırdayıp duran kaportalar. Deni bir bardak su istiyor. 66 boyunca kaçıp duran bir halk, beton yol güneşin altında ayna gibi parlıyor. İleride yolun üzerinde havuzcuklar varmış gibi görünüyor sıcaktan. Deni su istiyor. Çaresiz bekleyecek zavallı yanıyordur. Gelecek servis istasyonuna kadar. Servis istasyonu adamın dediği gibi. 250 bin insan bir yolun üstünde. 50 bin eski püskü araba. Yaralı buhar tüttüren arabalar. Yolun kenarında terk edilmiş enkazlar. Ne olmuş onlara? İçindekiler nerede? Yaya mı gitmişler? Neredeler? Nereden geliyor bu cesaretleri? Bu korkunç inançları nereden geliyor? İşte size inanması zor bir hikaye. Ama doğru. Hem komik hem güzel. 12 kişilik bir aile varmış. Topraklarından atılmışlar. Arabaları yokmuş. Hurda parçalardan bir trailer yapıp içine neleri var neleri yoksa yüklemişler. Onu 66'nın kenarına çekip beklemeye başlamışlar. Çok geçmeden güzel bir sedan almış onları. Arkasına bağlamış. 5'i sedana binmiş, 7'si treylerde gitmişler. Köpekleri de varmış treylerde. 2 kere konaklamış, 3. de Kaliforniya'ya varmışlar. Sedanın sahibi karınlarını da doyurmuş yolda. Gerçekten olmuş bu. Ama nasıl bir cesaret bu böyle? İnsan nasıl olur da kendi türüne böyle güven ve inanç besler? İnsanoğluna bu tür inancı öğretecek öyle az şey oluyor ki dünyada. Arkalarında bıraktıkları dehşetten kaçan insanların başına garip garip şeyler gelir. Kimi çok acı ve zalim ama kimi de öyle güzel ki. İnançlar tekrar tutuşur, sonsuza dek dayanır. 13. Eski püskü kıyasıya yüklü Hudson, inliğe gıcırdaya Selise'ye varıp otoyola çıktı, batıya doğru döndü. Güneş göz kamaştıran türdendi. Ama el beton yolu boyunca hızını hemen artırdı. Makaslar zaten yamyasta olduğundan kırılma tehlikesi yoktu. Selise'den Gor'a 21 mil yol vardı. Hudson ise 35 yapıyordu. Ama Gordon Warner'a da yol 13 mildi. Warner'dan Çekida'ya 14 mil, Çekida'dan Henrietta'ya ise pek uzundu. 34 mil. Ne var ki Henrietta şirin kasabaydı. Çileyi çektiğine değiyordu insanın. Henrietta'dan Castle'a 19 mil. Üstelik güneş de tam tepedeydi o sıra. Kıpkızıl tarlalar güneşten kızıyor, havayı titreştiriyordu. El direksiyonda yüzü amaç dolu, tüm vücuduyla arabayı dinleyerek oturuyor, gözleri bir yola bir ön panele dönüyordu. Motoruyla tek vücut olmuştu el. Her siniri bir arıza duymak üzere gerilmişti. Bir vuruntu, bir gıcırtı, bir uğultu, bir tıngırtı. Bunların her biri bir değişikliğe işaret edebilir. O değişiklik de motorun bozulduğunu haber veriyor olabilirdi. O motorun ruhu kesilmişti el. Yanından yine kanepede kaykılmış, yarı uykuda inleyip duruyor, ara sıra gözlerini açıp karşısındaki yola bakıyor, sonra tekrar uyukluyordu. Anna ninenin yanında oturmaktaydı. Dirseğini camdan dışarı çıkarmış, teni kızgın güneş altında giderek pembeleşiyordu. Anna'nın da gözleri karşıdaydı. Ama donuktu bakışları. Ne yolu, ne tarlaları, ne benzin istasyonlarını, ne de yiyecek satan kulübeleri görüyordu. Hudson önlerinden geçerken hiçbirine bakmıyordu bile. El kırık kanepede biraz kıpırdandı. Direksiyonu tutan eline yer değiştirtti. İçini çekip, sesli çalıyor ama galiba bir şey yok dedi. Bu yükle yokuş mokuş çıkmaya kalkarsak halimiz ne olur? Orasını Tanrı bilir. Burayla Kaliforniya arasında tepe falan var mıymış Anna? Anna yavaşça ona doğru döndü. Gözleri yeni baştan canlanır gibi oldu. Var gibime geliyor dedi. Tabii tam da bilmiyorum. Ama galiba tepe var diye duymuştum. Daha doğrusu dağ. Koca koca dağlar. Nene uykusunda derin derin inler gibi içini çekti. El, yokuş çıkmaya kalkarsak buram buram yanarız dedi. Yükün birazını atmak şart. Belki papazı da almasak daha iyi ederdik. Anna, bu yolun sonuna varmadan şükredeceksiniz o papazın vardığına diye cevap verdi. Bize yardım edecek papaz. Gözleri tekrar karşısındaki pırıltılı yola döndü. El direksiyonu tek eliyle kullanmayı sürdürüp ötekisiyle vites kolunu yokladı. Konuşmakta zorluk çekiyor gibiydi. Dudakları sanki kelimeleri önce sessiz söylüyor, sonra ağzından ses çıkıyordu. Ana. Ana dönüp ona baktı. Başı arabanın sarsıntısına uymuş, hafif hafif sallanıyordu. Ana, korkuyor musun gitmekten? Yepyeni bir yere gidiyoruz diye korkuyor musun? Ana'nın gözleri düşünceli bir hal aldı. Bakışları yumuşadı. Biraz dedi. Ama korkuya da pek benzemiyor. Öylece bekliyorum işte. Bir şey olur, benim bir şey yapmam gerekirse yapacağım. Oraya vardığımızda ne olacak diye düşünmüyor musun? Sandığımız kadar güzel olmasa diye korkmuyor musun? Hayır dedi Ana hemen. Hayır korkmuyorum. Korkamazsın öyle şeyden. Ben de korkamam. Fazla olur. Birkaç hayatı birden yaşamak gibi. İleride belki yaşayacağımız 1000 hayat var daha. Ama her birinin sırası geldiğinde bir tane olacak karşımızda. Şimdiden kalkıp hepsine birden varmaya kalkarsam çok fazla olur. Sen biraz ileride yaşamayı göze alabilirsin. Hatta buna mecbursun çünkü gençsin. Ama benim için mesele şu sürüp giden yoldur. Tek düşündüğüm bizimkilerin ne zaman acıkıp da domuz kemiklerini isteyecekleridir. Yüzü gerginleşti. Tek yapabileceğim bu kadar, fazlasını yapamam. Fazlasını yapsam bizimkilerin hepsi tedirginleşir. Benim yalnızca bunu düşünmeme bel bağlıyorlar hepsi. Nine tiz bir sesle esnedi, gözlerini açtı. Hırçın bakışlarla çevresine bakındı. Benim inmem gerek vallahi dedi. İlk çalı kümesinde indiririm diye söz verdi. Bak ileride bir tane var. Çalı olsun olmasın iniyorum ben, anladın mı? Sızlanmaya başladı. İnmem gerek, inmem gerek. El hızlandı. Alçak çalıların hizasına vardığında durdu. Ana kapıyı açıp debelenen ihtiyarı çekerek indirdi. Yolun yan tarafındaki çalılara doğru götürdü. Çömelirken düşmesin diye onu sıkı sıkı tuttu. Kamyonun tepesinde ötekiler de kıpırdayıp hayata döndüler. Kurtulamadıkları güneş yanından suratları kıpkırmızıydı. Tom, Casey, Noah ve John amca yorgun argın kamyonun kenarından sarkıp kendilerini aşağıya bıraktılar. Ruth ile Winfield korkulukların üzerinden yere sıçrayıp çalıların arasına daldılar. Connie, Rose of Sharon'ın inmesine yardım etti. Dede Brandon'ın altında uyandı. Kafasının yükseldiği, tümsek yaptığı görüldü. Açtıklarında gözleri ilaç etkisindeymiş gibi bulanık bakıyordu. Sulu suluydu. Aklı da hala başında değildi pek. Ötekilere doğru pek de tanımaksızın baktı. Tom ona seslendi. Aşağı inmek istiyor musun dedi. Yaşlı gözler ifadesiz bakışlarla ona döndü. Hayır dedi dede. Birden gözlere tekrar o eski öfke gelir gibi oldu. Gitmiyorum dedim size. Muli gibi kalacağım. Bunu söyledikten sonra ilgisi tekrar dağıldı. Ana nineyi yarı taşıyarak çalılardan döndü. Tom dedi. O kemik tepsisini alıver. Brandon'ın altında arkalara doğru. Bir şeyler yememiz gerek. Tom tepsiyi buldu. Herkese tuttu. Aile yolun kenarına sıralandı. Domuz kemiklerinin etlerini, kıkırdaklarını kemirmeye koyuldu. Bunları yanımıza alışımız anmadı iyi oldu dedi baba. Tepede her yanım öyle bir tutuldu ki kıpırdayamaz oldum valla. Su nerede? Yukarıda sizin yanınızda değil mi diye sordu Ana. O galonluk bidonu doldurup dışarı koymuştum. Baba korkuluğa basıp tırmandı. Brandon'ın altına baktı. Burada yok. Unutmuşuz herhalde. Bir anda herkes susayıverdi. Winfield su istiyorum, su istiyorum diye tutturmaya başladı. Erkekler dudaklarını yaladılar. Ne kadar susamış olduklarını ilk defa olarak fark ettiler. Ufacık bir panik doğmuş oldu. El bu korku duygusunun yayılacağını hissetti. Rastladığımız ilk servis istasyonundan su alırız dedi. Benzin de lazım nasılsa. Aile kamyonun yanlarına tırmanıp bindi. Ana nineyi bindirip kendi de yanına geçti. El motoru çalıştırdı, ilerlediler. Castle ile Paden arası 25 mildi. Güneş tepe noktasını aşıp inmeye koyuldu. Radyatörün kapağı göbek atıyor, o kıpırdadıkça buharlar aralarından püskürüyordu. Paden yakınında yol kenarında bir kulübe gördüler. Önünde iki benzin pompası vardı. Çitin yan tarafında da bir su musluğuyla bir hortum. El Hudson'ı oraya sürdü. Burnunu hortuma doğru çevirdi. Onlar yaklaşırken şişmanca, suratı ve kolları kıpkırmızı bir adam benzin pompalarının gerisindeki sandalyeden kalktı, onlara doğru yürüdü. Kahverengi fitilli kadife pantolon, üstüne tişört giymiş, pantolonuna askılar takmıştı. Kartondan yapılma bir güneş şapkası vardı kafasında. Gümüş rengine boyanmıştı. Burnunda, gözlerinin altında boncuk boncuk toplanan terler, boynunun kırışıklıklarından aşağı dereler gibi iniyordu. Yüzünde tutuk, aksi bir ifadeyle kamyona doğruldu. ''Bir şey mi satın alacaksınız, benzin falan?'' diye sordu. El inmişti bile. Buhar tüttüren radyatör kapağını parmaklarının ucuyla açmaya uğraşıyor, açılırsa buhar birden elini yakmasın diye de ikide bir çekiyordu. ''Benzin alacağız biraz.'' dedi. ''Paranız var mı?'' ''Elbet var. Dilenci mi sandın bizi?'' Adamın yüzündeki donuk ifade biraz yumuşadı. Tamam öyleyse çocuklar. Sudan istediğiniz kadar alın. Acele acele açıkladı. Yolun üstü insan dolu. Geliyorlar, suyu kullanıyor, helayı pisletiyorlar. Ondan sonra da... Vallahi hem şunu bunu çalıyor hem de 5 paralık alışveriş etmeden basıp gidiyorlar. Alacak paraları yok. Yoldan kalmamak için 1 galon benzin dileniyor buradan. Tom öfkeyle yere atladı. Şişman adama doğru ilerledi. Biz aldığımızın parasını veririz dedi hırsla. Nabız yoklamana gerek yok. Senden bir şey isteyen mi oldu? Bir şey demedik dedi şişman adam çabucak. Terler kısa kollu tişörtüne çıkmaya başlamıştı. Alın sudan istediğiniz kadar. Helaya da girin isterseniz. Winfield hortuma sarılmıştı. Ucundan kana kana içti. Sonra suyu tepesine duş gibi tuttu. Sular suratından aşağı akmaya başladı. Soğuk değilmiş dedi. Ne olacak memleketin hali bilemiyorum diye devam etti şişman adam sözüne. Yakınmalarının yönü değişmişti artık. Cohutlara söylemiyor, cohutlara değinmiyordu. Her gün 50-60 araba geçiyor. Millet çoluğuyla, çocuğuyla, evinin eşyasıyla batıya göçüyor. Nereye gidiyor bunlar? Ne yapmaya çalışıyorlar? Biz ne yapıyorsak onlar da onu dedi Tom. Yaşayabilecekleri bir yere gidiyorlar. Geçimlerini sağlamaya çalışıyorlar, hepsi o kadar. Vallahi memleketin hali ne olacak bilemiyorum. Hiç bilemiyorum. Biz de burada geçim sağlamaya çalışıyoruz. O yeni lüks arabalar burada durur mu sanıyorsunuz? Hikaye. Kentteki sarıya boyalı şirket benzincilerine gider onlar. Bu tür yerlerde durmazlar. Buralarda duranlarda da para olmaz. En radyatörün kapağını açmayı başardı. Kapak havaya fırlarken peşinden buharlar kuyruk gibi yükseldi. Radyatörden bir fokurdama sesi geldi. Kamyonun tepesinde ızdırap içindeki köpek yavaşça yükün kenarına doğru emekledi. Titreyerek aşağıya suya doğru baktı. John amca tutunup yukarıya yükseldi. Onu ense derisinden yakaladı aşağıya indirdi. Köpek bir an kazık gibi bacakları üzerinde sendeledi. Sonra dosdoğru çeşmenin altındaki çamurlu su birikintisine yöneldi. Otoyolda arabalar vınlayıp geçiyordu. Güneşin altında pırıl pırıldılar. Onların sıcak rüzgarı servis istasyonunun avlusuna kadar yayılıyordu. El hortumu alıp radyatörü doldurdu. Şişman adam, niyetim zenginlerden para yolmak değil diye devam etti. Tek istediğim alışveriş edebilmek. Burada duranlar benzini de dileniyor ya da trampayla almaya kalkıyorlar. Benzine yağa karşılık neler verdiklerini görmek isterseniz arka odada göstereyim size. Şilteler, bebek arabaları, tencere, tava. Ailenin biri 1 galon benzine karşı çocuklarının taş bebeğini verdi bana. Ben ne halt edeyim onca sürpüntüyü? Eskici dükkanımı açayım. Biri de bana ayağındaki pabuçları teklif etti benzine karşılık. Eğer niyetim bozuk olsa bahse girerim kerifin ayağından. Ana'ya baktı, sustu. Jim Casey kafasını ıslatmıştı. Damlalar hala alnından akıyordu. Kaslı boynu da gömleği de sırılsıklandı. Tom'dan yana seyirtti. Milletin kendi suçu değil dedi. Senin hoşuna gider miydi altındaki şilteyi 1 galon benzine satmak? Onların suçu demedim ki. Hangisiyle konuşsam taşınmakta yerden göğe kadar haklı. Ama memleketin hali ne olacak? Benim merak ettiğim o. Ne olacak? Adam artık hayatını kazanamıyor. Ekip biçerek kazanamadığı ortada. Ne olacak o halde soruyorum size. Bir türlü bulamıyorum. Kime sorarsam sorayım onlar da bulamıyor. Adam 100 mil yol gidebilmek için pabucunu satmaya razı. Anlayamıyorum. Gümüş rengi şapkasını çıkardı. Alnını avucuyla sildi. Tom da kasketini çıkardı. O da alnını kasketle sildi. Hortumun başına yürüdü. Kasketi ıslattı. Sıktı. Tekrar giydi. Ana kamyonun yanlarını yoklayıp bir çinko kupa buldu. Onunla nineye sonra da yüklerin tepesindeki dedeye su götürdü. Korkuluklara basıp kupayı dedeye uzattı. O alıp dudaklarını ıslattı. Sonra başını iki yana salladı. Daha fazlasını içmek istemedi. Yaşlı gözler Ana'ya acı bir ifadeyle bir tür şaşkınlıkla baktı. Sonra yine dalgınlaştı. El motoru çalıştırdı. Kamyonu geri alıp benzin pompasına yanaştırdı. Doldurun depoyu dedi. 7 galon kadar alır. Biz 6 koyalım da yolda taşmasın. Şişman adam hortumu depoya uzattı. Bağış üstüne dedi. Memleketin hali ne olacak bilemiyorum. Devlet kalkıp işsizlik maaşı dağıtsa bile... Casey, ben memleketi dolaşıp duruyorum dedi. Herkes birbirine aynı şeyi soruyor. Ne olacak sonumuz diyorlar. Bana kalırsa bizim sonumuz falan yok. Yol hep uzayıp gidecek. Habire bir yere doğru gidip duruyoruz hepimiz. Neden öyle düşünmüyorlar? Hareket var şu anda. İnsanlar hareket halinde, göçüyorlar. Nedenini de biliyoruz, nasılını da. Mecbur oldukları için göçüyorlar. Ondan göçer insanlar hep. Ellerinde bulunandan daha iyisini isterler de ondan. O şeye sahip olmanın tek yolu da budur. İstemek, ihtiyaç duymak, sonra da gidip elde etmek. İnsanlar incinince kızar, ancak o zaman dövüşür. Ben tüm ülkeyi dolaştım. Senin gibi konuşanları hep dinledim. Şişman adam benzini doldurdu, pompanın ibresi döndü. Dolan miktarı gösterdi. Evet ama nereye varacak, benim bilmek istediğim o. Tüm aksi bir sesle söze karıştı. Öğreneceğin de yok. Casey söylüyor sana işte. Sen durup durup aynı soruyu tekrar soruyorsun. Senin gibilerini daha önce de gördüm. Aslında hiçbir şeyde sorduğun yok. Bir şarkı tutturmuşsun işte. Ah nereye varacak, vah nereye varacak. Bilmek istediğinden değil. Millet yola düşmüş, bir yerlere gidip duruyor. Her tarafta ölüp ölüp devriliyorlar. Belki sen de geberirsin yakında. Ama yine de bir şey öğrenecek değilsin. Senin gibilerini çok gördüm ben. Kendini uyutmak için bir ninnidir tutturmuşsun. Nereye varacakmış? Benzin pompasına baktım. Pompa paslanmış, eskimişti. Bakışları arkadaki kulübeye döndü. Eski tahta parçalarından kurulmuştu kulübe. Tahtaların ilk kullanımından kalma çivi delikleri solmuş boyanın altından belli oluyordu. Boya da zamanında çarpıcı bir renkti hani. Kentteki büyük şirket benzincilerini taklit etmeye çalışan o cesur sarı renk. Ama eskimiş kerestelerin eski çivi deliklerini de çatlaklarını da kapayamıyordu. Yenilenemezdi o boya. Taklit zaten başarısız yapılmıştı. Sahibi de farkındaydı öyle olduğunun. Kulübenin açık duran kapısının içinde tohum yağ varillerini gördüm. İki tane vardı yalnızca. Yan tarafta şeker tezgahı. Cam mekanında bayat şekerler. Eskimekten rengi dönmüş anasonlu şekerler. Sonra sigaralar. Kırık sandalyeyi ortası delinmiş bir sivrisinek teli takılı pencereyi gördüm. Çöp doluydu avlu. Temizlenmesi gerekirdi. Geri tarafta bir mısır tarlası vardı. Güneşin altında ölüyordu mısırlar. Evin yanında kullanılmış, onarılmış lastiklerden oluşan küçük bir yığın duruyordu. Şişman adamın yıkana yıkana rengi atmış ucuz pantolonunu, adi tişörtünü, karton şapkasını ilk defa fark etti. Size öyle ters davranmak istememiştim bayım dedi. Sıcaktan. Sizde de pek bir şey kalmamış görünüşe göre. Yakında siz de yollara düşersiniz. Sizi buradan atan traktörler olmayacak. Kentteki o ışık, sarı istasyonlar olacak. Millet göçüyor dedi utanç dolu bir sesle. Siz de göçeceksiniz yakında bayım. Şişman adamın eli pompanın üzerinde yavaşladı, sonunda durdu. Tom'a kaygılı gözlerle baktı. Nereden bildin diye sordu çaresiz bir sesle. Toparlanıp batıya göçmekten söz ettiğimizi nereden bildin? Ona cevap veren Keyze oldu. Herkes öyle de ondan dedi. Bak ben düşman deyince hep şeytanı düşünürdüm. Bu yüzden bütün savaşımı şeytanlara karşı verdim. Ama memleket şeytandan beter bir düşmanın pençesine düşmüş. Elini kolunu koparmadıkça da bırakmayacak yakamızı. Sen hiç gila canavarı denen o kertenkelelerin insana nasıl yapıştığını gördün mü bayım? Öyle yapışır ki ikiye bölersin, kafa yine seni bırakmaz. Boynunu kessen kafa yine ayrılmaz, sallanır kalır. Kurtulmak için tornavidayı alıp kafayı dağıtmaktan başka çaren yok. Üstelik başı ette kaldıkça dişlerinin açtığı deliğe de zehri akar durur. Sustu. Yan gözle Tom'a baktı. Şişman adam çaresiz bakışlarla dost doğru karşısına bakıyordu. Eli yavaş yavaş pompanın tekerini çevirmeye başladı. Halimiz ne olacak bilemiyorum dedi. Su hortumunun başında Connie ile Rose of Sharon birlikte durmuş gizli gizli konuşuyorlardı. Connie çinko kupayı yıkadı, yeniden doldurmadan önce parmağıyla suyu kontrol etti. Rose of Sharon yoldan geçen arabaları seyrediyordu. Connie kupayı ona doğru uzattı. Su pek soğuk değil ama ıslak bari dedi. Karısı ona bakıp için için gülümsedi. Hamileliğinden bu yana sır küpü olmuş çıkmıştı. Bir yığın sır, anlamı varmış gibi gözüken bir yığın küçük sessizlikler. Kendinden memnundu. Yakındığı şeyler hiç önemi olmayan şeylerdi. Connie'den saçma sapan hizmetler bekliyordu. İkisi de biliyordu bu beklediği şeylerin saçma olduğunu. Connie de memnundu. Onun hamile oluşu Connie'nin içini bir tür hayranlık duygusuyla dolduruyordu. Onun sırlarını kendisinin de paylaştığını düşünmek zevk veriyordu ona. Karısı sinsi sinsi gülümsedikçe o da sinsi sinsi gülümsüyor, ikisi fısıldaşarak birbirine bir takım sırlar anlatıyorlardı. Dünya onların çevresine toplanmıştı sanki. Onlar da tam orta yerdeydiler. Daha doğrusu Rose of Sharon orta yerdeydi. Connie onun çevresindeki küçücük bir yörüngede dönüp duruyordu. Ağızlarından çıkan her şey bir tür sırdı. Rose of Sharon gözlerini yoldan ayırdı. Pek susamadım diye naz etti. Ama belki de içmek yararlı olur. Connie başını salladı. Onun ne demek istediğini anlamıştı. Karısı kupayı aldı, ağzını çalkalayıp tükürdü. Sonra ılık suyu dibine kadar içti bitirdi. Daha ister misin? Yarım olsun. Connie kupayı yarısına kadar doldurdu, tekrar uzattı. Gümüş rengi, alçak gövdeli bir Lincoln Zephyr yanlarından geçti. Rose of Sharon dönüp ötekilere baktı. Hepsini kamyonun çevresine toplanmış gördü. İçine güven geldi birden. Şuna binip gitmek ister miydin diye sordu. Connie içini çekti. Belki daha sonra. Ne demek istediğini ikisi de anlıyorlardı. Kaliforniya'da iş bolsa kendi arabamız olur ama böyleleri... Uzakta gözden kaybolan Zephyr işaret ediyordu. Böyleleri koskoca bir ev fiyatına. Ben evi almayı tercih ederim. Ben hem ev isterim hem de bunlardan bir tane. Ama tabii ev daha önce gelir çünkü... Ne demek istediğini ikisi de anlıyorlardı. Hamilelik çok heyecanlandırıyordu onları. İyisin ya. Yorgunum. Güneş altında yol yapmak yordu o kadar. Ona mecburuz ama. Yoksa Kaliforniya'ya hiç varamayız. Biliyorum. Köpek dolanıp duruyordu. Sağı solu koklayarak kamyonun yanından geçti. Çeşmenin altındaki birikintiye bir kere daha daldı. Çamurlu suları lap lap içti. Sonra burnunu yere eğdi, kulaklarını sarkıttı, uzaklaştı. Yol kenarındaki tozlu otları kokluyordu. Başını kaldırıp beton yolun karşı tarafına baktı. Geçmek üzere hareketlendi. Rose of Sharon tiz bir çığlık kopardı. Koca bir arabanın lastikleri fena halde gıcırdadı. Hayvan çaresizlik içinde kaçmaya çalıştı. Bir bağırtıyla ikiye bölünüp tekerlerin arasından gözden kayboldu. Koca araba bir an yavaşladı. Suratlar dönüp arka pencereden dışarıya baktılar. Sonra hız bir kere daha arttı. Araba gözden kayboldu. Köpek bir kan gölü halinde saçılmış bağırsaklarıyla yolun üzerinde yatıyor, hafif hafif debeleniyordu. Rose of Sharon'ın gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Bir ziyan olmuş mudur diye sordu yalvarırcasına. Bir şey olmuş mudur? Connie kolunu onun omzuna attı. Gel, otur dedi. Bir şey olmamıştır. Ama ben duydum bir şey olduğunu. Bağırdığım zaman içimde bir şey sarsıldı, biliyorum. Gel, otur şuraya. Bir şey yok. Bir şey olmamıştır. Connie onu ölen köpekten uzaklaştırıp kamyonun öbür tarafına yürüttü, basamağa oturttu. Tom'la John amca hayvanın leşine doğru yürüdüler. Ezilmiş vücutta son titremeler gözüküyordu. Tom onu bacaklarından yakaladı, yolun kenarına doğru çekti. John amca utanmış gibiydi. Sanki kendi suçuydu boğulup biten. Onu bağlamam gerekirdi dedi. Baba bir an köpeğe baktı, sonra başını çevirdi. Gidelim buradan dedi. Zavallının karnını nasıl doyuracaktık zaten. Belki de isabet oldu. Şişman adam kamyonun arkasından ortaya çıktı. Üzüldüm arkadaşlar dedi. Otoyola yakın yerde köpek kısmı fazla uzun yaşamaz. Bir yıl içinde 3 köpeğim ezildi benim. Artık köpek beslemiyorum. Siz kaygılanmayın ona, ben hallederim. Mısır tarlasına götürür oraya gömerim. Anı Rose of Sharon'a doğru yürüdü. Rose of Sharon hala kamyonun basamağında titreyerek oturuyordu. Bir şeyin yok ya Rose Sharon diye sordu. Hasta falan mısın? Şunu görünce bir tuhaf oldum. Bağırdığını duydum dedi anı. Toparla kendini bakalım. Acaba bir şey olmuş mudur? Hayır. Eğer kendini böyle yer bitirir, bu kadar nazlanırsan sonunda olanlar olur. Kalk hadi. Bana yardım et de nineyi yerleştirelim. Unut o bebeği bir an için. O kendi kendini korur, merak etme. Nine nerede diye sordu Rose of Sharon. Bilmiyorum. Buralarda bir yerde. Belki heladadır. Kız helaya yürüdü. Az sonra ninenin koluna girmiş durumda tekrar belirdi. Uyuyakalmış orada dedi. Nine sırıttı. Rahat bir yer dedi. Üstüne oturulan helalardan var. Bastım içine su boşalıyor. Hoşuma gitti orası. Sesi pek memnundu. Uyandırmasalar iyice bir kestirecektim.